Ayrım 3.
Göğün yüzü kırmızı boyayla rakamlanmış taşlardan birinde oturan sarışının gözleri kadar mavi. Kadının bakışları üstelik güneşin çoğu bir saat içinde batacak olmasına karşın gökyüzünün ancak sezilebilen en gerideki tabakası kadar parlak. Göz bebeğinin içindeki kuyruğu kalkık akrebi saymazsak eğer. Oturduğu taşın 100 yıl öncesinden kaldığını ve bir zamanlar Apollo'ya adanan binlerce kurbanın kanlarının akıtıldığı sunak taşının bir parçası olduğunu elbette bilmiyor kadın. Bunu öğrenecek olsa refleksle elbette anlaşılmaz bir çığlık atarak zar zor bulduğu bu gölgeli kuytu yerden fırlayacağı kesin. Burada kimsecikler değil 1000 yıl önceyi, 1 yıl öncesini bile anımsamak istemez. Ve bu kadın da insanların büyük çoğunluğu gibi kimi konularda fazla meraklı olmamak erdemine sahiptir. Beyninin ve bedeninin kendisine yalnızca emanet edildiğine inandığından olsa gerek sahiplenmez. Bu tatil kasabasına geldiğinden beri sık sık yaptığı gibi müzedeki memurumu düşünüyor kadın. Isı yükselmesi başlıyor genzinden bedeninin tüm kuytularına, köşelerine. Adı neydi? Harun. Evet evet Harun. Kafası vücuduna oranla biraz büyük galiba. Ağzı da yüzüne oranla. Bıyıkları simsiyah, gür. Neredeyse ağzının içine giriyor. Bu anımsamali dudaklarının gerildiğini, kuru topraklar gibi çatlamak üzere olduğunu ayrımsıyor kadın. İyi bir eğitim almış. Kültürlü, genç, yalnız. Yalnızın ilk nitelik olarak vurgulanması daha doğru gerçi. Üstelik aylardan beri ön açıklamasıyla birlikte. Boyunun kısa sayılabilecek olmasına karşın hoşlandı adamdan. Hatta gözlerinin birbirinden biraz uzak olmasına, bu yüzden de Sibel'de zaman zaman acaba Şehla mı sorusu uyandırmasına karşın çekici biri. Yakışıklı bile sayılabilir. Adamla delikanlı arası bir tip ve ikisini de avantajlarına sahip görünüyor. Elleri iri, yabani bir hayvanın pençeleri gibi. Sosyal yaşamının neredeyse sıfır olduğundan dert yanmadı mı 15-20 dakikalık sohbet içinde? Aslında konuşmaya ne kadar da hevesliydi. Hele gitmeden uğrayın, görüşelim derkenki bakışları nasıl da heyecan vericiydi. Ah canım, yazık. Gülüyor kadın, taşlara çarpıp çoğalıyor gülüşleri. Kirpikleri uzuyor, boynu uzuyor, dudakları ışıyor, gamzeleri çoğalıyor. Bakışlarının derinliğinde iğneler ama değil, gölgeleniyor yüzü, donuklaşıyor. Gerçekten yalnız diye geçiriyor çünkü aklından. Çabucak uyum sağlamış bu küçücük kışları ölümün kol gezdiği ilçeye. Buranın insanoğlu vermiş. Kışın bitimine doğru kapılarını tırmalarken geceler boğazına dalar, göğüs kemiğine, kaburgalarına çökerken karabasanlar kilitlenir iyice. Tutar kasaba eşrafından, esnafından, birinin kızıyla evlenir ve tüm kendisinden öncekiler gibi yaşamının sonuna dek pişmanlık ağıtlarını akşam rakılarının mezesi yaparak acılarda mutluluğu yakalamanın yolunu seçer. Bakışları sandaletlerinin ucundan fırlamış ojeli tırnaklarında. Tırnaklarından biri kırılmış, ucu kemirilmiş gibi duruyor. İçi bir kez de tırnağı için cız. Bir arı vızıldayarak gelip kulağının yanından geçiyor. Arı olağanüstü kokusuyla cinselliğinde şok etkisi yapan bir çiçeğin salgısının büyüsüne kapılmış, o büyüden kurtulmamak için bir an önce çiçeğe kavuşmak istermiş gibi uzaklaşıyor. İrkiltiyle geriye doğru atıyor kendini kadın. Tepesinde asılı çocuk resimlerinden firar etmişe benzeyen bulut kümelerine ve uçurtmalara ilişiyor bakışları. Gözlerini kısıyor, iğne başları kalıyor yalnızca. Alnı sıra sıra derin oyuklu bir arazi, yaşaran gözlerinden gözyaşları dökülerek bakıyor uçurtmalara. Gözlüklerini yukarı itip bastırıyor, iyice kırışıyor göz çevresi. Uçurtmalar ya da bulutlar, buğusu tüten dondurma benzeri bir şeyleri çağrıştırmış olmalılar, yutkunuyor. İçindeki alev büyüyor, büyüyor. Bütün bahçe, heykeller, bitkiler, otlar, dikenler, kertenkeleler kavruluyor. Müze memurunu, otel sahibini, tüm gün elindeki lazer göstericisiyle sağa sola, uzağa yakına kırmızı noktalar gönderen otelcinin oğlunu, her akşam yemeği servisinden sonra terasta bir öbek ay çekirdeğini yiyip bitiren, sonra da masada küçük bir tepe oluşturmuş ay çekirdeği kabuklarını, midesindeki yanmalar birden sancıya dönüşerek, aman Allah'ım ben ne yaptım gene der gibi ölesiye bir pişmanlıkla bakan otelcinin karısını ve öteki her şeyi unutuyor. Bedeni ve ruhunun ısısı alarm veriyor yine. Uçurtmalara, bulutlara ulaşmak, bellerine sarılıp uçmak. Gökyüzü boyunca bir rüzgar olup savrulmak düşü depreşiyor besbelli. Ya da hiç değilse şu kafasını sağa sola sallayıp duran sarı kuyruklu uçurtmayla onu uçuran çocuk arasındaki bağa benzer bir bağ kurabilse kendisiyle müzeci arasında. Onlara bir diğerini ulaştıran, duygularını bir diğerine taşıyan bir bağ. Rengarenk, kalp, elma, muz, sincap biçimli balonlardan oluşan bir balon demeti tutuyormuş gibi elinde. Kendisini o zaman gökyüzündeki bulutlardan, uçurtmalardan biri olarak duyumsayabilir. Hiçbir dönme dolaptayken tadamayacağı bir mutluluğu yaşayabilir. Ya da tam tersi, pazılı bacakları ileri geri sallanıyor. Bir gelin gibi salınıyor uçurtma bembeyaz bulutların arasında. Ulaşılmaz, dokunulmaz, tüm ağırlığından kurtulmuş, her an koparıp atabileceği bir ipin ucunda. İpin öteki ucundaysa uçurtmayı dengede tutabilmek, kopup gitmesini engelleyebilmek için oradan oraya koşturup duran müzeci. Bir kahkahayla sarsılıyor bedeni. Yüzünde patlamasını durdurduğu noktadaki son kahkahasıyla çevresine bakınıyor. Kaba, genizden gelen bir sesle adeta hırlayarak konuşan turist grubundan kimse fark etmemiş bu keyifli anını. Biraz da küçümser bir çizgi yerleşirken dudak ucuna kırık tırnağını ilişiyor yine bakışları. Üstelik uzatmak için bunca özen gösterdiği baş parmağın tırnağı. Ama komik de diye geçiyor aklından. Çocukluğunda fırından eve gelene dek mutlaka ucunu kopardığı sıcak ekmeği anımsıyor çünkü. Bacaklarını sallıyor ileri geri. Ayakları taşın sert yüzüne, arada bir dokunma noktasını delerek yaklaşıp uzaklaşıyorlar. Derin sırt dekoltesini ortalayarak inen at kuyruğu saçı da hareketleniyor bacakların devinimiyle. Bulutlardan birinin baş tarafına doğru çizgileri belirginleşen yeni görüntünün, hayır bir ejderha tanrı değil, bir insan olduğunu ve her yeni saliseyle yaşlı bir erkeğe dönüştüğünü ayrımsıyor. Avurtlarını örterek çenesinden kürek kemiklerine, oradan daha aşağılara dökülen kır saçlarının, neredeyse göğsüne ulaşan hafif dalgalı sakallarının büyük bölümünü gizlediği yüzü, her bakanı başka bir ifadeyle karşılayan bu yaşlı adamın bir bilge kişi olduğuna karar veriyor. Yoksa Homeros mu asasını büyülü süpürge gibi kullanıp tırmanmış da gökyüzüne yeni destanlarını yazıyor? Gerçi bir öykü anlatıcısı da olabilir. Evet evet, soyu tükenmek üzere olan öykü anlatıcılarının belki de sonuncusu. Yaşlı öykü anlatıcısının tüm çabasının öyküsünü sonlandırmamak ya da son öyküsünü hep ertelemek olduğunu sanıyor. Şu andaysa çağlarla savaşarak, onların göğsüne kargısını saplayarak bugünlere ulaşabilmeyi, birkaç sütun halinde de olsa başarabilmiş bu yaralı, kanaması gitgide artan ama artık acı duymayan ve bir an gelip kargısı elinde, dizleri bükülmeden bütün bedeniyle yere kapaklanacak olan tapınağı bir gün birilerine anlatabilmek için notlar almak. Biliyor ki bu sütunlar, tapınaktan arta kalan bu heykeller, bu lahitler, ostotekler, bu taş parçaları en duyarlı noktalarını yitirmişler, en kavi bölümleri kalmış geride. Ama bundan sonra içlerinden birinin herhangi bir kayba uğrama olasılığında verecekleri karar toplu intihar olmayacak. O hassasiyeti, o duyarlılık noktasını çoktan yitirmişler. Son öykü anlatıcısı durmaksızın notlar alıyor. Ellerinde birer kroki ile bu bahçede toplanıp bir zamanlar burada var olan tapınağı düş güçlerine dayanarak somutlamak isteyecekler için değil yalnızca. Belki bu bahçeye hiçbir zaman gelmeyecek olanlara da anlatacak tapınağın öyküsünün aslında bir insanın ve tek tek her insanın öyküsü olduğunu. Bu yüzden belleğine kazımak zorunda olduğunu, özellikle de ayrıntıları. Ve sunak taşını yarı uzanmış George Sand'i çağrıştıran, yenile yenile yenmesini değil, ama yenilmenin bin türlü yöntemi olduğunu öğrenmiş ve bütün yenilgilerinden kendisini ne kadar iyi niyetli, sevmeye hazır, sevmeye muhtaç olduğunu çıkararak hep kendine acımış bu kadını çağımızın kadınlarının temsilcisi olarak aktaracak. Müze memuru mu? Bu öyküde bir yanıyla figüran, bir başka yanıyla karakter oyuncusu, saç ayağının üçüncü köşesiyle de bir hero olan Harun elbette girecek bu öyküye. Ancak müzeci olmasına karşın tapınağa turist gibi bir iki kez dışında hiç gelmeyen, yalnızlığını yalnızlığına sarılarak gidermeye çabalayan bu mutsuz adam, tipik anlamda erkeklerin temsilcisi etiketiyle değil, kendisi olarak yer alacak bu öyküde. Çünkü şu günlerde öteki erkeklerden çok farklı. Bir çocuk gibi, yalnız, sevgisiz, gurbette, dost bir el uzatılmasını bekliyor. Burası onun yabancı gezegeni çünkü. Sibel'e ve geldiği artık kendisi için neredeyse ütopya olan bir zamanlarki vatanının, planetinin kokusunu taşıyan her insana gereksinimi var. Öykü anlatıcısı artık tam olarak belirginleşiyor. Gözlerini gökyüzünün sonsuzluğunda, yüzünde artan bir sıkıntıyla gezdirdikten sonra aşağıya dikiyor bakışlarını. Apollo tapınağının bahçesini görüyor. Bulutlar dünyasının sudaki yansıması mı diye düşünmüş olmalı. Saçlardan, sakallardan, neredeyse görünmez hale gelen gözlerini ovuşturuyor. Ama değil. İnsanlar, bitkiler, otlayan keçiler sert, keskin, durağan çizgilere sahipler çünkü. Bakışlarını bahçedeki çoğu tanrılara ait heykeller arasında gezdiriyor. Bir büyücünün dur işaretiyle donup kalmış, tek bacaklı, kimi hem kolunu hem bacağını yitirmiş zavallı bir dilenciyi çağrıştıran, kimi bileğinde sona eren kolunu, gücü yetse omuzundan kesip atacakmış gibi nefretle taşıyan, kimi burnunu cüzamın alıp götürmesiyle yüzünün bütün çekiciliğini yitirdiğini düşünerek bu kemirilmişlikten ölesiye utanan, kimi dudaklarının yerinde yalnızca kara birer delik olan heykellerin hangisinin daha ilginç bir öyküye başlangıç oluşturabileceğini keşfetmek ister gibi bakarken sunak taşındaki kurbanı fark ediyor. Kısa beyaz puanlı şortu ve şortunun kırmızısından bluzu Helen'in giyim zevkini yansıtmıyorsa da insana uçurucu bir duygu ışınlayan sarışınlığı, tepesinde topladığı lüle lüle iyilik perisi saçları, bronz teninin dokun bana, okşa beni, sev beni der gibi davetkar duruşu, baktıkça derinleşen, gitgide lacivertleşen, karanlıklaşan Akdeniz mavisi gözleriyle Helen'in 20. yüzyıl versiyonlarından biri. Bu gününü, bu saatini, gün batışını izlemeye ayırmış. Bütün varlığıyla buna programlanmış. Bunca heykele ve bütün bir geçmişe sırt dönmüş olsa da bahçede bulunan her şey onun denetiminde görünüyor. Bütün tanrı ve tanrıça heykeller içinde en güçlüsünün o olduğunu düşünüyor son öykü anlatıcısı. Kendisine tapınacak birilerine gereksinim duyduğu kadar birilerine tapınmaya, birilerine sığınmaya da gereksinim duyuyor çünkü. Kadının her öykü için ayrı bir karakterle ortaya çıkabileceğini düşünüyor son öykü anlatıcısı. Bir öykü için bahçede bulunanlar arasında en ilginç tipi oluşturabileceğinden de emin. Kadının kendini sunak taşının üzerine salışı, kurban edilmeyi bekleyişi bile kendisine tapınılma sürecine çevirtir bir duruş. Helen gibi. Ötekilerin yalnızca taş parçası olmalarıyla tek başına bu nedenle açıklanamayacak bir durum. Bütün kadınlarda için için var olan acıya, kedere duyulan tutku elbette bu kadında da var. Sahnenin bir ucundan zenci kölelerin girip onu mermer üzerinde sürükleyerek sütunlardan birine bağlayacakları umudu ve dileğiyle bekliyor. Bileklerinden kurdelelerle bağlı olduğu çiçek başlıklı mermer sütunlarda kendisi de bir tropikal bitki gibi kıvrılıp kıvranıp dururken, gerilerden kölelerin panik içindeki yana çekilip yol açtıkları Tarkan yaklaşacak, yanında Asena. Postan giysilerine bürünmüş Tarkan, Spartaküs. Yalnız genç, kültürlü ve gelişmiş kaslı müze memuru rol alabilir böyle bir sahnede. Gözleri hepsininkinden çok parlayan, elleri hepsininkinden büyük olan müze memuru belinden çekip kırbacını, korkudan tir tir titreyen kadının bedeninde şaklatmaya başlayacak. Bekliyor kadın, istiyor. Yüzünde ölesiye korkan ama büyülü bir gülümseyişle. Sonra bütün vücudundaki kırbaç izlerinden kan sızarken sürünerek kapanacak ayaklarını erkeğin. Çizmesinin mahmuzlarını öpecek. Birazdan elinden tutup kendisini yerden kaldıracak ve arkası sıra yürümesine izin verecek olan efendisinin. Bırakma beni, köleni, sözlerini beklediğini biliyor. Gitgide alçalıyor güneş. Birazdan saygılarını sunup suları ateşe salarak kaybolacak. Sonra mı? Başları kopuk sütunlar, kimi kabartmaları, rölyefleri parçalanmış rahipler, kulpları kopartılmış amforalar, Hades kapıları açık ostotekler arasında güzel başının yerinde pürtüklü, kararmış bir boşluk olan Athena'nın bu boşluğa karşın soylu geçmişiyle yüklendiği misyonla büyülenmişliğini kayıt ediyor belleğinin sayfalarına. Athena'nın göğsündeki arslan yeleli Zeus kabartmasının aynı anda bütün bahçeyi, bütün evreni görebildiği duygusu yandıran kasırga bakışlarından ürküntü duyarak ama Zeus'un özel ilgi duyduğu noktayı sezerek. Kolları ve leğen kemiğinin hemen altından itibaren, bacakları budanmış olsa da geride kalan göğüs, sırt ve omuzlarından atletik yapısı hemen fark edilen bu, yüzü olağanüstü yakışıklı erkek heykeli, bahçenin en tenhasına çekilmiş. Her an kafasının da koparılabileceği tedirginliği duruşuna tümüyle yansımış. Apollo Zeus ile Hermes arasında, ben tanrıları, kralları, tapınakları sevmezdim aslında diye düşünüyor yılan tanrı Hermes'in iki yanında arada bir tıslayan altın yılanlı sopasına bakarken. Apollo biliyor, Hermes'in yılanlarla karşılaştığı günü, Tanrı'nın kavga eden iki yılanı ayırmak için sopasını fırlattığında yılanların taş kesildiğini. Aslında bu iki yılanın, Gılgamış'ın okyanusun dibine dalarak çıkardığı ölümsüzlük otunu yiyen lanetli iki yılanın ta kendisi olduğunu. Bunun doğruluğunun işte en iyi kanıtı da yılanların pırıl pırıl gencecik derileri. Ama Hermes'i gücünden ötürü elbette kıskanmıyor Apollo. Kimi günler iyice kıvrıklaşan bukleli saçları uçuşuyor Apollo'nun. Başını denize çevirmiş, çenesini dikleştirmiş, göğsü bir körük gibi iner kalkar duruşuyla iri gözlerinde kalın etli dudaklarında ben deniz olmalıyım, ben gök, ben bir çılgın nehir, şelale, ben bir martı, ben bir yıldız, ben güverte, ben yeşil, ben bir kuş olmalıyım, bir kırlangıç diyor. Sesi gitgide yumuşayarak, mahzunlaşarak. Bir çocuğun ayağının altını kavuran kumda denize koşar gibi bin çeşit meyvesi olan bir meyve bahçesine dalıp da meyve ağaçlarının arasında on binlerce çocuk oluşu gibi gülüşü, kahkahası, çığlığı ve kıpkırmızı elma gülüşü bir yılan tıslamasıyla tırmanıyor gökyüzüne. Bukleli saçları uçuşmaya başlıyor doğudan gelen hafif esintiyle. Bulutlar gitgide karışıyor, katmanlaşıyor, karmaşıklaşıyor, yeni biçimlere bürünüyorlar. Gezgin satıcılardan Robin Hood'a kadar bir dolu ilginç tip doluşuyor göğün biraz önceki boşluklarına. Ardından nehirler akın ediyor. Kentler, gelincik tarlaları, gölge ağaçları. Ardından savaşlar, kıyımlar, intiharlar. Artık yalnızca gözlemekle kalmıyor. Bir yandan da hızlı hızlı bir resim yazıyla gördüklerini yazıyor öykü anlatıcısı. Ne Apollon'un, ne Zeus'un, ne de Hermes'in göremediklerini de yazıyor. Bahçedeki parçalanmış bir lahit kapağı üzerinde küçük öpücüklerle bedenlerinde cinsel duyumu sınırlarında gezinip durdukça susuzlukları artan, bunu bastırmak ve Nülüfer'e kavuşmak için yasaklı gölün biraz daha derinine dalmak zorunda kalan iki genci, sıcak taşlar arasında kıvrak hareketlerle kuytuluklardan açıklığa, sonra yine kuytuluklara kaçan ürkek kertenkeleleri, kafeslerinden kurtuldukları günden beri neşeli çağrışlarını hiç bırakmayan Ağustos böceklerini. Kadının öykü anlatıcısının bütün bunları nasıl görebildiğine şaşarak bakışı, öykü anlatıcısını keyiflendiriyor. Gökyüzünün bir ucuna duyurmak ister gibi yüksek sesle, "Evrendeki ilk takım adaları, ilk yıldızları, ilk gezegenleri biz keşfettik. İlk bitki adalarını biz bulduk. İlk tanrıları, ilk peygamberi, ilk canavarları biz yarattık." deyişi de sorunun yanıtını oluşturuyor belki. Ama kadının kendisiyle ilgili olarak her şeye karşın yalnızca bir bulut diye düşündüğünü de sezinliyor. Bundan alındığını belli ederek başka şeyler anlatmaya başlıyor. Yarattığı esintiye alınganlığın sesini, alınganlığın sesine mahcubiyetin rengini, mahcubiyetin rengine hıncın kokusunu, hıncın kokusuna sevginin hoşgörüsünü, sevginin hoşgörüsüne intikamın görüntüsünü katarak. Hafif bir esinti çiçek kokularını getiriyor. Ardından serpiştiren yağmuru, fırtınayı, soğuk Kasım aylarını, gecenin beyazlığına sinmiş canavarları, akşam haberlerini, depremi, ölüleri, sallanıp çöken araziyi, karayoluna saçılmış ölüleri, birbirlerine girmiş araçları, camdan çerçeveden fırlamış, kanı donmuş kol ve bacakları, tecavüze uğramış düşleri, inançları, sapkınlığın dar koridorlarına sığınmış din adamlarını. Onu susturmak ister gibi yumuşacık, şefkatli, "Biliyorum," diyor kadın ama öykü anlatıcısı bırakmaya niyetli değil. Her şey sanal ekrandı. Bataktan bedeninde kancayla çıkartılan ceset, kolunda enjektörle cansız yatan genç kız, seviştiğin erkeğin kollarında düşlediğin tüm erkekler. Kadın tıkıyor kulaklarını, gözlerini sımsıkı yumuyor. Tüm kasları gerilmiş bir vücuttan yükselen mırıltılar gecenin uğultusunda yitip gidiyor. Esinti geniş kanatlı halkalar çizerek halkalardan birinin ucunda gece çekiyor, çekiyor geceyi, dönüyor geceyi esinti gecenin kendisine. Dönüşmek üzereyken bir küçük atılışla toplayarak kendini, yuvarlayarak bir düşten sıçrar gibi, belki bir düşe sıçrar gibi masmavi, bir düşün koynuna girip çıkıyor masmavi, dupduru, dipdiri. Dalgacıklar bir zarı sıyırıp yerini alır gibi kayıyor. Yosun, iyot, oksijen, sevinç, coşku sürüp korkuyu, öfkeyi, acımayı, umutsuzluğu, kötümserliği, acıyı, gerilimi. Hayır, hayır, tam tersi. Korku, öfke, acıma, umutsuzluk, kötümserlik, acı, gerilim sürüyüp yosunu, iyotu, sevinci, coşkuyu. Kadın direniyor kendini bırakmamak için. Kanı, kılcalları, tüm duyumları, duyarlılıkları, duyarsızlıkları bu dayanılmaz çağrıya sonsuza dek teslimiyeti seçmişken direniyor. Athena umursamazlığın çizgileştirdiği yüzünde hep o soğuk ölçülü tebessüm, hakim ifadeyle. Ansızın bir köpek avlıyor, sesinden çığırtkan kaniş. Nereden geldiği belli olmayan sesin ileri geri kıpırdanıp duran beyaz sürat teknesiyle ne kadar uyumlu olduğunu düşünüyor yalnızca. İskelenin gerisinde mırıltılarla sallanıyor tekne. İpi ısrarsızca gerilip gevşiyor, kırışıyor su. Bir helezon gibi kıvrılıp kendi içinde defalarca. Bir dalgaca kıyıya çarpmadan önce okşuyor tekneyi, sonra koşmaya başlıyor körpe bir tayın nal seslerini izler olarak bırakarak ardı sıra. Kırlangıçlar bir duaya ya da bir dansa hazırlanıyor olmalılar. Sıraya girip kanatlarını hafif aralıyorlar. Kuyruklarını oynatıyorlar sağa sola. Son öykü anlatıcısı sopasını paraşüt gibi tutarak buluttan aşağı salıyor kendini. Yumuşacık ustaca bir uçuşla gelip tam karşısına oturuyor kadının. İşte o zaman görüyor kadın öykücünün kör olduğunu. Sopasının ucuyla çizgiler çekiyor toprağa. Bir güneş, içinde bir güneş daha, içinde bir güneş daha. Yoksa onlar ölümün fasit daireleri miydi? Yoksa hepimizi saran görünmez duvarlar mıydı? Yoksa nefretlerimiz miydi? Onlarca kırlangıç tam Apollo tapınağının üzerinde gelip konuyorlar şimdi. Denize, öykü anlatıcısına, tapınağın sunak taşında kanlar içinde yatan kadına, eski surlara, surlar arasında kanadı kırılmış kırlangıca daha yakın olmak istermiş gibi. Denizdeki her yakamoz çevresinde portakal rengi bir ay oluşturuyor. Köpükleniyor dalgalar son öykü anlatıcısı çubuğunu her oynatışında. Görünmeden yaşanan birden somutlaşıyor. Birden gibi değişiveriyor her şey bir çırpıda. isinti, fırtına bulutlarına dönüşüyor, karışıyor gök, kararıyor. Yine Zeus diye düşünüyor öykü anlatıcısı. Yüzünden onlarca kuş havalanıyor, umarsızca bırakıyor sopasını yere. Bütün öykülerini anlatmış, geriye tek bir öyküsü kalmamış ya da artık hiçbir öykü anlatmak istediği hiçbir şeyi anlatamazmış gibi. Ama değil, öykülerden umudunu kesmiş gibi değil, öykülerin perisi şalını çekip almış gibi de değil. Yorulmuş gibi, gücü tükenmiş gibi, umudunu yitirmiş gibi elleriyle yüzüne dalıyor, tırnakları delip geçiyor deriyi. Kanıyor tarih kitabımın son sayfası son satırına dek. Kanıyor gün ve Apollo tapınağının alınlığına düşüyor yangın. Yeni acılar tapınağın üstüne yürüyecek gibi. Onlarca kırlangıçsa belki rüzgarın okşayışlarına bir an önce kavuşabilmek, belki dinledikleri öyküleri dört bir iklime götürmek üzere arkalarındalık bir rüzgar bırakarak gökyüzünün krater yüzü pelerini altında artık neredeyse tamamen görünmez olacak ışıklı denize atlıyorlar tüm hızlarıyla. Gölgeleri denizin derinliklerine geri dönüşsüz bir inişe geçerken artık gölgelerini yitirmiş kuş sesleri ovalardan vadilere, güneyden kuzeye, öyküleri mırıldana mırıldana yol alıyor. Göğün yüzü kırmızı boyayla rakamlanmış taşlardan birinde oturan sarışının karanlık lacivert gözlerine inat parlak mavi, üstelik güneşin çoğu bir saat içinde batacak olmasına karşın. Göz bebeğinin içindeki akrebin kalkık kuyruğu gitgide kendine dönen bir halka oluşturuyor. Oturduğu taşın pürtüklerindeki kirli kırmızı lekeleri ayrımsıyor kadın. Her birinin yüzlerce yıl öncesinden kaldığını anlıyor. Ve bir zamanlar Apollo'ya adanan binlerce kurbanın kanlarının akıtıldığı sunak taşının bir parçası üzerinde oturmakta olduğunu. Ani bir hareketle fırlayacak gibi yekinse de olduğu yerde kalıyor. Ellerini tozlu zemin üzerinde gezdiriyor. Sanki yüzyıllar öncesine gitmiş de kan dolu bir kuyuya girmiş gibiyim diye düşünüyor. Bir sonbahar yaprağı gibi kuruyor, kızarıyor, acı çekiyor. Kızıl gölgelerin saçlarında ve yüzünde bir yangın yeri yarattığı kadın uzanıp son öykü anlatıcısının sopasını alıyor yerden. Bir gölge ağacının en gür yapraklı dalını tepesini uzattığını ayrımsayan öykü anlatıcısının elini tutup kendi yüreğinin üstüne koyuyor. Öykü anlatıcısının nabız atışlarıyla kendi yüreğinin atışının birlikte birbirini adeta tamamlayarak atışını dinliyor. Tik tak, tik tak, tik tak, tik tak. Her şey hafif bir esintiyle başlardı. Önce turnalar, yolculuk güneyden kuzeyeydi. Arkalarında sıra sıra kırlangıçlar, yanları sıra zerdali baharı, böyle gelirdi. Bir zamanlar bahar dağlardan ovalara, vadilere. Tak, tak, tak, tak, tak, tak. Şimdi her şey sanal artık. Çiçeğin rengi, kırlangıçların ötüşü, baharın kokusu, barajdan bedenine geçirilen kancanın ucunda çıkartılan ceset.